Sabah kalktığınızda yaptığınız işleri bir an için aklınızdan geçirin. Gözünüzü açarsınız, nefes alırsınız, yatakta doğrulursunuz, kalkar ve yürürsünüz. Yemek yersiniz, kıyafetlerinizi değiştirirsiniz. Annenizle veya kardeşinizle konuşursunuz. Sonra dışarı çıkarsınız ya da pencereden dışarıya bakarsınız ve masmavi gökyüzünü görürsünüz. Belki o an pencerenin önünden uçan kuşların seslerini duyarsınız. Güneşin sıcaklığını ve rüzgarı yüzünüzde hissedersiniz. Sokakta yürüyen, arabalarıyla bir yere yetişmeye çalışan insanları görürsünüz. Kısacası sizin için sıradan bir gün daha başlamıştır. Gördüğünüz, duyduğunuz şeyler alışılmıştır. Bu yüzden bunların üzerinde düşünmeye bile gerek duymazsınız. Peki bir de doğduğunuz günden beri tek bir odada yaşamınızı sürdürdüğünüzü farz edin. Bu oda dört duvardan oluşuyor olsun ve dışarıyı görebileceğiniz küçük bir penceresi bile olmasın. Burada sadece ihtiyacınıza yönelik birkaç mütevazi mobilya olsun ve yaşamınızı geçirdiğiniz bu odada size yalnızca hayatınızı sürdürebilmeniz için gerekli olan bir iki yiyecek ve su verilsin. Derken bir gün hayatınızı geçirdiğiniz bu odadan çıkarıldığınızı ve dış dünyayı gördüğünüzü farz edin. Bu durumda dünya hakkında neler düşünürsünüz? Gözünüzün görebildiği alanın genişliği, güneşin yüzünüze çarpan sıcaklığı, gökyüzünün masmavi rengi, bembeyaz bulutların varlığı sizi çok şaşırtacaktır. Geceleri gökyüzünde beliren parlak ışıltılı yıldızlar, tüm ihtişamıyla gökyüzüne doğru uzanan dağlar, insanlar için bir güzellik olan akarsular, denizler, yeryüzüne hayat veren sağanak yağmur, yemyeşil ağaçlar, rengarenk menekşeler, güzel kokularıyla leylaklar, güller. Her biri insana ayrı lezzet veren karpuzlar, çilekler, şeftaliler, insanda şefkat duygusu uyandıran kediler, köpekler, tavşanlar, hayranlık verici renkleriyle kelebekler, kuşlar ve denizaltı canlıları. Gördüğünüz her yeni şey, öğrendiğiniz her bilgi sizde büyük bir heyecan yaratır. Her şeyin nedenini, nasılını öğrenmeye çalışırsınız. Bütün bunların detaylarını birer birer öğrenirken her seferinde aynı sorular aklınıza gelecektir. Bu muhteşem varlıkların tümü nasıl ortaya çıktı? Ben nasıl meydana geldim? Madem her şeyin bir sebebi var, her şeye bir sebep bulunuyor, peki öyleyse ben niye varım? Şüphesiz ki tüm bu sorularınıza cevap olabilecek tek yanıt vardır. Tüm bunlar Allah'ın kusursuz yaratma sanatının örnekleridir. Allah'ın varlığı her yeri kuşatmıştır ve aklını kullanabilen her insan yaratılıştaki bu kusursuz ihtişamı hemen görecektir. Allah'ın üstün kudretini, nihayetsiz sanatını kavramaya başlayan insana düşen en önemli görev ise gördüğü güzelliklerin gerçek sahibine yönelmek ve yalnızca Allah'ın hoşnut olacağı şekilde bir yaşam sürmektir. İşte bu filmde de Allah'ın sanatını sergilediği muhteşem canlıların yaşamlarından bazı örnekler izleyeceksiniz. Her canlının nasıl yaşadığı yere uygun özelliklerde yaratıldığını ve her birinin nasıl akıl gerektiren planlar ve hesaplamalar yaptığına şahit olacaksınız. Diğer bir deyişle Allah'ın bu canlılarda bize gösterdiği yaratılış delillerine tanık olacaksınız. Nitekim bu yaratılış örneklerinden birini Allah bir Kur'an ayetinde bizlere şöyle bildirir. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir topluluk için deliller vardır.
Göz alıcı renkleri ve estetik görünümleriyle Allah'ın eşsiz sanatının delillerinden olan bu kuşlar, çamurun bol olduğu göllerde koloniler halinde yaşar. Göldeki su derinliği sadece beslenmeleri için değil, aynı zamanda yuva yapmaları için de önemlidir. Bu farklı renkteki tüyler, flamingonun türüne göre değişiklik gösterir. Açık pembeden kırmızıya kadar değişen tonlarda renklere sahiptirler. Yedikleri alfa-karoten ve beta-karoten içeren besinler tüylerin rengini belirler. Diatomları, tohumları, mavi yeşil algleri ve kabuklu canlıları sudan süzerek yerler. Flamingonun gagasında minik eklem bacaklıların kabuklarını süzmek için kalbura benzer özel bir bölüm vardır. Flamingolar koloni içinde çiftler halinde yaşar. Her çift her yıl üremez. Üremeleri için belirli bir dönem yoktur. Ama yağmur zamanları çiftleşmeleri için uygundur. Çünkü yuva yapımı yağmur yağdığı dönemlerde kolay olabilmektedir. Ayrıca bu dönemde besin bulmaları da kolaylaşmaktadır. Flamingo yuvaları birer volkan şeklindedir. Yuvanın yapımında çok ince detaylar vardır. Bu yuvayı yaparken çamur, küçük taş parçaları ve dökülmüş olan tüylerini kullanırlar. Burada dikkat çeken en önemli nokta, kuşun kullandığı bu karışımın çok çabuk kuruyabilmesidir. Yuva 30 santim yüksekliğindedir. Yuvanın yüksek olması, suların yükselmesi halinde yumurtayı sudan korur. Bir flamingo çiftinin yuvayı yapması en fazla 6 hafta sürer. Anne ve baba flamingo 26 ila 31 gün süre boyunca dönüşümlü olarak kuluçkaya yatarlar. Uzun bacaklarına rağmen kolaylıkla bu işi başarırlar. Kolonideki her çift aynı dönemde çiftleşir. Bu yüzden kuşların çoğu aynı anda yumurtlar ve aynı anda yavru flamingoları büyütürler. Yumurtadan yeni çıkan yavrular gri tüylüdür. Yaklaşık 3 yıl içinde renkleri griden pembeye dönüşür. Bu geniş kolonide anne baba kuş kendi yavrusunu çıkardığı ses sayesinde tanır. Her aile kendi yavrusunun bakımını yapar. Yavrular 4 ya da 7 günlük olduğunda yuvadan ayrılırlar. Kolonideki tüm yavrular yuvadan ayrıldıktan sonra yetişkinler yuva alanını düzenlerler ve bu bölgede genç flamingoları büyütürler. Flamingolar iyi birer yüzücüdür. Sahip oldukları perde ayakları yüzmelerini kolaylaştırır. Ayakların yassı ve geniş bir yapıda olması sayesinde flamingolar yumuşak çamur üzerinde bile batmadan kolaylıkla yürürler. Parmakların arasında bulunan ağlarsa flamingonun suyu itebilmesi için geniş bir yüzey alanı sağlar. Flamingodaki tüm detaylar bu kuşların yaşadıkları ortama en uygun şekilde yaratıldıklarını gösterir. Bu üstün yaratıcı, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Sümsük kuşları, 1.8 metrelik kanat uzunluğuyla en büyük deniz kuşlarıdır. Suyun yüzeye yakın yerlerinde bulunan balıkları avlayarak beslenirler. Kanatlarını çırparak ya da süzülerek uçarken balıkları 30 metre kadar yükseklikten görebilirler. Balıkları avlamak için kanatlarını kapatır ve ok gibi dimdik suya dalarlar. Bu dalış sırasında kuşun güçlü kafatası hiçbir zarar görmez. Ayrıca kafasında bulunan hava kiseleri, dalış sırasında oluşan darbeleri emer. sümsük kuşları sarp kayalıklarda ya da kıyıya yakın küçük deniz adalarında koloni halinde yaşarlar. Bu bölgelerde yırtıcı kara canlıları yuvalardaki yavrulara zarar veremez. Ilıman ve sıcak bölgelerde yaşayan bu kuşlar zamanlarını büyük ölçüde denizlerde geçirir. Kıyılarda ya da adalarda koloniler halinde ürerler. Sümsük kuşları yuvalarını Kanada'nın doğu kıyısındaki sarp kayalıklarda yaparlar. Yüksekliği 30 ila 60 santim arasında değişen bu yuvalar oldukça geniştir. Bitki, deniz yosunu, tüy ve toprak, guano adı verilen bir maddeyle birleştirilerek yuva yapılır. Sümsük kuşlarının yuva yaptıkları yerler çok gürültülü ortamlardır. Ancak bu kuş, kendi eşini binlerce hemcinsi arasından saniyenin onda biri kadarlık bir ötüşle hemen bulur. Anne ve baba kuş sırayla kuluçkaya yatarlar. Kuluçkaya yatacak olan kuş, yuvanın üzerine paytak paytak yürüyerek gelir. İki ayağıyla yumurtayı bir ağ gibi sarar ve üzerine oturur. ...43-44 gün sonra yumurtada küçük bir delik görünür. İlerleyen 36 saat içinde küçük korunmasız yavru yumurtadan çıkar ve gözlerini açar. İlk 10 gün içinde çok hızlı büyür. Anne ve babası tarafından korunur. Yavrunun beslenmesi de ailesinin yardımıyla olur. Anne ve baba kuş yuvaya yiyecekle döndüğünde yavru hemen onların yanına gider ve kafasını sallar. Çok acıkmıştır. Bu durumu giderek seviyesi artan monoton bir ses çıkararak belirtir. Sonra anne babasının midesinden sindirilmiş hazır besini alır. Minik yavrular bütün bir balığı yiyebilecek büyüklüğe ulaşıncaya kadar anne babasının midesindeki bu sıvı karışımla beslenirler. Sümsük kuşlarının az bilinen bir özelliği daha vardır. Bu kuşların yaşadıkları yerler eski dönemlerde deniz feneri olarak kullanılmıştır. Ta ki 20. yüzyılın başlarında deniz fenerleri inşa edilene kadar. Allah sümsük kuşlarının karanlıkta parlayan beyaz tüylerini böylelikle insanların hizmetine sunmuştur. Teknolojinin geri olduğu bir dönemde bu tür bir kolaylığın olması elbette Yüce Allah'ın biz insanlara büyük bir rahmetidir. Allah insanlara nimet olarak verdiklerini Kur'an ayetlerinde şöyle bildirir. Görmüyor musunuz ki şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli, sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. Buna rağmen insanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durur. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır. kartallar yuvalarını kimsenin ulaşamayacağı yerlere yapar. Yumurtalarını her 3 saatte bir kabuklarına yapışmaması için çevirirler. Yavru kartallar yumurtadan çıktıktan sonra anne babaları tarafından özel olarak beslenir. Yavrunun besini anne baba tarafından küçük parçalara ayrılarak kendilerine verilir. Kartallar yumurtalarına ve yavrularına zarar verebilecek parazit ve böcekleri de yuvalarından uzak tutarlar. Bunun için koruyucu maddeler içeren kokulu bitkileri seçer ve bunları yuvanın etrafına döşerler. Tüm kartalların gözlerinde niktitant zar denilen fazladan bir göz kapağı vardır. Bu kapağın işlevi gözleri temizlemek ve korumaktır. Örneğin kartallar yavrularını beslerken göz kapaklarını genel olarak kapalı tutarlar. Bu sayede yavruların yanlışlıkla gözlerine bir zarar vermelerini engellemiş olurlar. Kartallar gündüzleri avlanır. Bunun sebebi günün sıcak saatlerinde ısınarak yükselen havanın kuşa enerji tasarrufu sağlamasıdır. Tüy temizliği kartallar için uçmada ve avlanmada çok önemlidir. Özellikle hızı saatte 120 ila 130 kilometreye çıkan uçuşlarda. Tüylerin su ve rüzgarın tesiriyle bozulmaması için bakıma da ihtiyacı vardır. Bu bakım işlemini kuyruk teleklerinin dibinde bulunan yağ bezi sayesinde yaparlar. Bu bezde üretilen salgıyı gagalarıyla alıp tüylerine sürerler. Kartalların hem yerden havalanıp uçabilecek kadar hafif olmaları, hem de avlarını yakaladıklarında rahatlıkla taşıyabilecek kadar güçlü olmaları gerekir. Bir kel kartalın 7000'den fazla tüy vardır. Ancak bütün tüylerin ağırlığı yaklaşık 500 gram tutar. Vücutlarının daha hafif olabilmesi için kemiklerinin içi de boştur. Bir kel kartalın tüm iskeletinin ağırlığı 272 gramdan sadece biraz fazladır. Bir kartal uçmak için kendisine gereken gücün çoğunu kanatlarını çırpışı sırasında kanadının aşağı doğru olan hareketinden alır. Bu yüzden kartalın kanatlarını aşağı doğru iten kasların sayısı, kanatları yukarı doğru iten kasların sayısından daha fazladır. Bir kartal için uçuş kasları çok önemlidir. Bu kaslar genelde kuşun vücut ağırlığının yarısı kadar bir ağırlığa sahiptir. Ayrıca kartallar kanatlarının pozisyonunu değiştirerek daha hızlı veya daha yavaş uçabilirler. Hızlı uçmak istediklerinde kanatlarının ön kenarlarını rüzgarın içine doğru çevirir ve böylece havayı keserler. Kendilerini yavaşlatmak istediklerinde ise bu sefer de kanatlarının geniş kısmını rüzgara doğru çevirirler. Bazı kartallar havada inanılmaz bir sürat yaparak aşağı doğru inişe geçerler. Bu dalış esnasında saatte yaklaşık 322 kilometre hız yaparlar. Büyük kartallar avlarına çok hızlı çarparlar. kel kartalın avına vuruşu givri tüfek mermisine kıyasla iki kat daha güçlüdür. Kartalın uçuş sistemi dalışa geçildiği sırada yere çarpıp parçalanmaması için özel olarak yaratılmıştır. Yere çarpmamak için hem hız ayarlaması, hem frenleme, hem avı canlı yakalayabilme, hem de tekrar yükselişe geçme gibi manevralar yapabilir. En son teknoloji kullanılarak üretilen savaş uçakları bile bu manevraları yapamaz. Bu da bize gösterir ki tüm manevraları kartal kendi başına hesaplayamaz. Kartalın bunları hesaplayabilecek bir aklı elbette yoktur. Bunları ona yaptıran, sonsuz ilim sahibi olan Yüce Allah'tır. Bu gerçek bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Afrika penguenleri, tanıdığımız penguenlerden biraz farklı. Güney Afrika sahillerinde yaşıyorlar. Ortalama 60 santim boyunda ve 3,5 kilogram ağırlıklılar. Bu penguenler çok iyi birer yüzücüdür. Yaşamlarının çoğunu suda geçirirler. 7 ila 24 kilometre saat hızla yüzebilirler. Parlak ve su geçirmeyen tüyleri derilerinin kuru kalmasını sağlar. Yılda bir kez eski tüylerini dökerler ve yerine yenileri çıkar. Bu süre 3 hafta sürer. Bu sırada yüzemez ve hiçbir şey yemezler. Afrika penguenleri kumda, çıkıntılı kayaların altında, çalıların altında ya da açıkta yuva kazarlar. Penguenlerin karada yuva yapmaları alışılmadık bir olaydır. Ama bu yuvalar sayesinde yumurtalarını yırtıcı kuşlardan korurlar. Bu penguenler yılın herhangi bir zamanında yavrulayabilirler. Genellikle iki yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süresi ortalama 40 gündür. Yavru Afrika penguenleri 3-4 yıl sonra yetişkin birer penguen olurlar. Anne baba kuş, yuvanın savunmasını, yavrulara bakmayı ve yiyecek bulmayı nöbetleşe yaparlar. Ana baba penguen gün boyunca beslenir. Yedikleri balıklar sardalya, hamsi, bazen de mürekkep balığı ve kalamardır. Yedikleri bu balıklarla yavrularını beslerler. Gördüğünüz kayalıklarda yaşayan canlılar sudan geçen planktonları yakalayarak beslenir. baharın ilk zamanları. Deniz yosunları soğuk suda yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Güneş ışığı artıp suyu ısıttıkça bu küçük bitkilerin top başlıklarından şeritler halinde uzantılar çıkar. Yosunlar güneş ışığına ulaşabilmek için 30-40 metre kadar su yüzeyine çıkarlar. Güney Kaliforniya. Deniz yosunları arasında yaşayan bir kelp. Kelpler yaz mevsiminin ortasında günde 1 metre kadar büyüyebilir. Yüksek fotosentez verimine sahiptir. 45 metre uzunluğa kısa zamanda ulaşabilir. Kelp yosunu, kayalara veya deniz içinde bulunan herhangi bir varlığa dayalı olarak yaşamını sürdürür. Kelpin ana gövdesi 35 metre aşağıda deniz tabanına bağlıdır. Bu dev bitkiler 100 metre kadar büyüyerek deniz ormanlarını oluştururlar. Black Smith Fish olarak isimlendirilen balıklar bu deniz ormanlarında yaşar ve planktonlarla beslenirler. Balıklar plankton açısından zengin olan açık denize güvenli ise giderler. Bir tehlikeyle karşılaştıklarında hemen deniz ormanına geri dönerler. Bu ormanlarda sadece balıklar yaşamaz. Su samurları da burada güvenli bir şekilde dinlenir ve uyur. Bu sırada suda sürüklenip gitmemek için kendini bu yosunun içine yerleştirir. Su samuru daha sonra beslenebilmek için deniz dibine iner. Su samurlarının vücutlarının alt kısmını sımsıkı saran bir kürkleri vardır. Bu post suyu itmeye yarar ve ıslandıktan kısa bir süre sonra da kurur. Vücutları çok esnek olan su samurlarının kuyrukları kalındır. Kuyruk başlangıç noktasında kaslı, aşağısında ise düzdür. Kuyruğun bu özelliği su samurunun yüzmesinde yardımcı olur. Su samurlarının pek çok türünün perde ayakları vardır. Tüm bunlar samurların usta birer yüzücü olmalarını sağlar. Bir su canlısı olan samurların bütün özelliklerini Allah suda rahat hareket edecekleri şekilde yaratmıştır. Allah canlıları farklı özelliklerde yarattığını bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Deniz atları, sanılanın aksine çok küçük canlılardır. Boyları 4 ila 30 santim arasında değişir. Genellikle kıyıya yakın yerlerde, yosunların ve diğer bitkilerin arasında yaşarlar. Sahip oldukları koruyucu kemikimsi zırh, bu canlıları tehlikelerden korur. Bu zırh o kadar sağlamdır ki, kurumuş ölü bir deniz atını elinizle kırmanız neredeyse imkansızdır. Deniz atının başı, vücuduna dik açıyla yerleştirilmiştir. Bu nedenle deniz atları vücutları dik olarak yüzer, başlarını sadece yukarı ve aşağı hareket ettirebilirler. Ancak başlarını iki yana doğru çeviremezler. Bu özellik diğer canlılarda olsa başlarını sağa sola çeviremedikleri için her türlü tehlikeye karşı açık olabilirlerdi. Fakat deniz atları sahip oldukları özel vücut tasarımı sayesinde böyle bir problemle karşılaşmaz. Deniz atlarının gözleri birbirinden bağımsızdır. Her yöne serbestçe hareket edip dönebilir. Bu sayede her tarafı rahatlıkla görebilirler. Aynı anda birçok yöne bakabilen gözleri de avları için büyük bir tehlike oluşturur. Erkek deniz atları, dişi kangurulardakine benzer bir keseye sahiptir. Çiftleşme zamanında dişi deniz atı, bu keseye çok sayıda yumurta bırakır. Yumurtalar 1,5 ay boyunca kesede kalır. Erkek deniz atı, kesesinin içindeki bir sıvıyla yumurtaları besler. Kuluçka kesesinin iç dokusunda bulunan kılcal damarlar aracılığıyla onlara oksijen sağlar. Yumurtalar gelişip minik birer deniz atı olunca keseden çıkarlar. Deniz atlarının su içindeki hareketleri dikkat çekicidir. Yüzmeleri de çok özel bir sistem sayesinde gerçekleşir. Deniz atlarının yüzme keseleri vardır ve bu kesede bulunan gazın miktarında gereken değişiklikleri yaparak suda yükselip alçalırlar. Eğer bu hava kesesi zarar görürse ve az miktarda olsa gaz kaybederse deniz atı dibe batar. Bu durum deniz atı için ölüm demektir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Yüzme kesesindeki gazın miktarı çok hassas ayarlanmıştır. İşte bu yüzden herhangi bir değişiklik canlının ölümüne neden olmaktadır. Deniz altındaki çok sayıdaki canlı türünden yalnızca bir tanesi olan deniz atlarındaki tasarım Allah'ın sınırsız gücünün, sonsuz ilminin örneklerindendir. Bu gerçeği Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
Filmimiz boyunca Allah'ın tüm kainatta görülen ihtişamlı yaratışına şahit olduk. Benzersiz özelliklerle donatılmış canlılar dünyasından örnekler gördük. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir nokta vardır. Ne kadar çok örnek verirsek verelim, bu Allah'ın sonsuz gücünü ve benzersiz ilmini anlatmak için asla yeterli olmayacaktır. Allah, bütün üstün sıfatların, bütün güzel isimlerin, bütün gücün tek sahibidir. Gördüğünüz ya da görmediğimiz her düzen Allah'ın izniyle işler. Tüm insanları, canlı cansız tüm varlıkları Allah yaratır ve kontrolünde tutar. Kur'an'da bildirildiği gibi, onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Bütün bu gerçeklerden haberdar olan insana düşense Allah'ın istediği bir yaşam biçimini sürdürmek, Allah'ı hoşnut edecek davranışlarda bulunmaktır. Çünkü gaflete sürükleyen, düşünmeyi engelleyen nedenleri ortadan kaldırmayı herkes ancak kendi çabasıyla başaracaktır. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir.